Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dinleyenlerimiz. Evet, bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Şubat 2023 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Kur'ani Talimatlar 50 Toplumun Saadet ve Felaketi başlıklı yazısını paylaşacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kızı Fatıma radıyallahu anh'ın evinde kaldığı bir gün, torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin kendisinden su istemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, önce Hazreti Hasan'a su verdi. Hazreti Fatıma, Peygamber Efendimiz'in Hazreti Hasan'ı daha çok sevdiği kanaatine vardı. Efendimiz ise, hayır, ilk önce Hasan su istedi buyurdu. Sonra da ikram ve ihsanlarınızla çocuklarınıza eşit muamelede bulun. Eğer ben birini üstün tutacak olsaydım, kızları üstün tutardım buyurdu. Demek ki kız çocuklarının terbiyesine ehemmiyet vermemiz gerekmektedir. Bir mütefekkir der ki, bir erkeği terbiye edin, bir insanı yetiştirmiş olursunuz. Bir hanımı terbiye edin, bir aileyi, hatta toplumun büyük bir bölümünü yetiştirmiş olursunuz. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her varlık iki uçlu bıçak gibidir. Hem hayra hem şerre hizmet edebilir. Cenab-ı Hak kadının fıtratını hissiyat bakımından yüksek yaratmıştır. Bu sebeple kadının tesiri fazladır. Hissiyatın yüksekliğini ifade için bir hak dostu şöyle der. Bir yavru sele düşse, ne kadar tehlikeli olursa olsun, anne de kendisini selin içine atar ve yavrusunu kurtarmak için canını ortaya koyarak çırpınır. Ancak baba fıtraten böyle bir davranış sergileyemez. O yavrudan ümit kesilmişse, üzüntüyle sadece sel kenarında ağlar. Cenab-ı Hak bu yüksek hissiyatı kadınlara, onların saliha bir hanım ve saliha bir anne olarak ailede üstlenecekleri mühim mevki için bahşetmiştir. Nesli yetiştirme mesuliyeti en zor iştir. Evlatların terbiyesine küçük yaşlardan itibaren başlamak gerekir. Bu vazifede saliha annenin rolü pek büyüktür. Anne bir okuldur denilmiştir. Demek ki ailede ve toplumda annenin vazifesi başka, babanın vazifesi başkadır. Annenin vazifesi nice mesuliyetiyle annelik, evin düzeni ve kendi alanındaki hizmetlerdir. Cenab-ı Hak bizlere bir dua talim ederek toplumun saadeti hakkında pek mühim esaslar bildirmiştir. Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl. Öyle bir toplum olacak ki bütün fertleri kadınıyla, erkeğiyle takvada önder olacak. Böylece evlatlarda göz nuru olacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, saliha hanım hakkında şu medhü senalarda bulunmuştur. Bana dünyanızdan üç şey Allah tarafından sevdirildi. Gözümün nuru namaz, güzel koku, saliha hanım. Keza buyurmuştur, dünya geçici bir faydadan ibarettir. Onun fayda sağlayan en hayırlı varlığı dindar kadındır. Sevban radıyallahu anh şöyle anlatır. Altın ve gümüşü biriktirip de bunları Allah yolunda sarf etmeyenlere can yakıcı bir azabı müjdele. Ayeti nazil olduğu zaman biz Allah Resulü ile birlikte seferde bulunuyorduk. Ashabtan bazısı, altın ve gümüş hakkında inecek olan indi. Artık bir daha onları biriktirmeyiz. Keşke hangi şeyin daha hayırlı olduğunu bilsek de onu biriktirsek dedi. Resulullah şu cevabı verdi. Sahip olunan şeylerin en kıymetlisi, zikreden bir dil, şükreden bir kalp, kocasının imanına yardımcı olan saliha bir zevcedir. Ebediyet yolculuğunda müstakim haritamız olan Kur'an-ı Kerim, hayra tevcih etmek üzere saliha hanımlara dair birçok misaller vermiştir. Hz. İsmail'in annesi Hacer validemiz, çölün ortasında kendilerini azıcık bir gıda ve suyla bırakan Hazreti İbrahim'e, "Bunu Allah mı emretti? Öyleyse o bizi zayi etmez." diyerek muazzam bir teslimiyet göstermiş, bu büyük rıza haliyle ilahi yardıma mazhar olmuş ve zemzem ikramıyla taltif edilmişti. Hz. Musa'nın annesi ilahi ilhama nail olarak öldürülmek üzere olan evladını bir sandığa koyup Nil'e bırakmış, Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla evladını Firavun'un sarayında büyütmüştü. Asiye validemiz de Hz. Musa'yı şefkatle himaye edip ona iman etti. Firavun'un türlü işkencelerine rağmen imanından dönmeyerek topluma en güzel fiili irşatta bulundu. Şehit olarak yüce ikramlara nail oldu. Hz. İsa'nın annesi Meryem ve onun annesi Hanne Hatun yine Allah yolunda fedakarlık, hizmet ve gayret, evlatlarının ebedi istikballeriyle dertlenmek, evlatlarının ahiretleri için Allah'a sığınmak, onları Allah yoluna adamak, ibadet ve takva yoluna sevk etmek, iffet ve haya gibi muhteşem hasletlerde zirve oldular. Hem evlatlarına hem de toplumlarına rahmet vesilesi oldular. Hazreti Meryem'in annesi Hanne Hatun daha hamileyken evladının ebedi istikbalini düşündü. Bunun için dertlendi, dua etti. Onu mabet hizmetine adadı. Bu samimi niyeti sebebiyle kızı Beytül Makdis'te ibadetle yetişti. Kur'an'da ismi geçen tek hanım olan Hazreti Meryem oldu. Bir Ülülazm peygamberin annesi ve vasisi oldu. Kur'an'da bir sure Âl-i İmran, İmran'ın ailesi ismini aldı. İmran, Hanne Hatun'un beyi ve Hazreti Meryem'in babasıdır. Nitekim Hazreti Meryem'in adı Kur'an-ı Kerim'de 34 defa geçer. Bu, ümmetin hanımlarına ona benzemek hususunda bir teşviktir. Demek ki her anne, evlatlarının ebedi istikbalinin derdi içinde olmalıdır. Saliha hanımların ve saliha annelerin en güzide misallerini Ezvacı Tahirat ve Ashab-ı Kiram'ın hanımlarında da görmekteyiz. Hz. Hatice validemiz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'deki fevkaladeliği, nübüvvetten 15 sene evvel firasetiyle fark etti. Nübüvvetinde ona ilk iman eden bahtiyar oldu ve çileli vazifesinde onun maddi manevi en mühim destekçisiydi. Öyle ki Hz. Hatice validemizin vefat ettiği seneye Peygamberimizin yaşadığı üzüntü ve kederden dolayı Ashab-ı Kiram Senetül Hüzün, Hüzün Senesi adını verdiler. Peygamber Efendimiz Hz. Ayşe ile yaptığı bir aile sohbetinde Hz. Hatice validemizi uzun uzun anlatmış ve onun hakkında şu güzel sözleri beyan etmiştir. "Ya Ayşe, seneler geçtiği halde Hatice'yi unutmayışım, onun dış güzelliğinden değildir. Herkes beni red ve inkar ettiği zaman Hatice bana inandı ve tasdik etti. Etrafımdaki müşrikler bana yalancısın dediği zaman Hatice bana doğru söylüyorsun, asla çekinme dedi. İnsanlar benden bir pulu esirgediği zaman Hatice bütün servetini önüme sererek bunların hepsi emrindedir, istediğin kadar harcayabilirsin dedi. Dünyada yalnız kaldığım günlerde Hatice benden asla geri kalmadı. Bunların hepsi geçicidir, üzülme, ileride bu güçlükleri kolaylıklar takip edecektir," dedi. İşte ben Hatice'yi bu fedakarlıkları için unutmuyorum. Unutulmamalıdır ki vefa hiç solmayan bir güldür. Vefanın sonbaharı yoktur. Gönüllerin vefa menbaından nasiplendiren müminler, iç alemlerini gül bahçesi haline getirenlerdir. Öyle bir gül bahçesi ki içinde zikir goncaları, tesbih bülbülleri, ameli salih pınarları, iman, irfan ve ilahi lütuf çiçekleri vardır. Böyle bir gönlün mükafatı Cennet-i Âlâ ve Cemalullah'tır. Allah Resulü'nün vefa duygusu bizler için bir fazilet örneği olmalıdır. Saliha bir hanım kendisine Hz. Ayşe radıyallahu anhayı da örnek almalıdır. Hz. Ayşe, takvası ve cömertliği yanında ilim sahibi olmasıyla da temayüz etmiştir. Ayşe validemizin evladı yoktu fakat ümmet onun evladıydı. Cömert annemiz hanım hizmetkarlarını yetiştirir, azat eder ve evlendirirdi. Resulullah Efendimizin hadislerini ümmeti Muhammed'e intikal ettirmede çok büyük hizmeti geçmişti. Başta yeğenleri olmak üzere 300 kadar talebe yetiştirdi. Kendisi sahabenin müçtehitleri arasında olduğu gibi İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın ifadesiyle onun ilminden ve rivayet ettiği hadislerden istifade etmeyen hiçbir müçtehit yoktur. İslam tarihinde kahramanlara ve büyük insanlara baktığımız zaman daima arkalarında saliha bir hanım olduğunu görürüz. Huzeyfe radıyallahu anh anlatır. Annem bir gün bana sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le en son ne zaman görüştün? Ben de birkaç günden beri onunla görüşemedim dedim. Bana çok kızdı ve fena bir şekilde azarladı. Ben de dur kızma, hemen Resulullah Efendimiz'in yanına gideyim. Onunla beraber akşam namazını kılayım, sonra da hem bana hem de sana istiğfar etmesini ondan talep edeyim dedim. O sahabi hanımlar efendilerini sabahleyin dua ile uğurlarken şöyle derlerdi. Allah'tan kork, haram kazanma, bize haram lokma getirme. Zira biz dünyada açlığa sabrederiz fakat kıyamet gününde cehennem azabına sabredemeyiz. Onlar hanımlara hitap eden şu ayeti kerimeyi yaşıyorlardı. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti zikredin, hatırlayın. Bu sebeple beyleri gün içinde öğrendiklerini akşamları evlerinde hanımlarına anlatırlardı. Hanımları akşam kapıda bu iştiyakta, bugün hangi ayet indi, Allah Resulü'nün Femi Muhsin'inden, mübarek ağzından hangi hadisi şerif buyuruldu diye sorarlardı. Onlar ehli dünya kadınlar gibi, bugün şehre hangi kervan geldi, ne kumaş getirdi, falanca ipekliden getirdi mi diye sormuyorlardı. Sahabe nesli, israfı, lüksü ve modayı asla tanımazdı, bilmezdi. Sahabe ailesinin dünyaya ve ahirete bakışını hülasa eden şu kıssa ne kadar güzeldir. Kim Allah'a güzel bir ödünç takdiminde bulunur ki, Allah da ona kat kat karşılık versin, ayeti nazil olmuştu. Ensardan Ebu Derda Efendimiz'e koşarak şu suali sordu. Ya Resulallah, Allah'ın kimseden ödünç almaya ihtiyacı olmadığı halde bize verdiği maldan bizim adımıza borç mu istiyor? Peygamberimiz ona şu cevabı verdi. Evet, o vereceğiniz bu ödünç şeyle sizi cennete koymak istiyor. Ebu Derda müjdenin sevinciyle tekrar sordu. Hanımım da dahil mi? Fahri Kainat Efendimiz, evet buyurdular. Bu sefer küçük kızım da dahil mi diye sordu. Allah Resulü yine evet dedi. Ebu Dahda öyleyse elini uzat ya Resulallah dedi. Efendimiz elini uzattığında Ebu Dahda şöyle dedi. Benim iki hurma bahçem var. Vallahi bunlardan başka bir malım da yok. Bu iki bahçeyi Allah için veriyorum. Bunun üzerine Peygamberimiz ona şu teklifte bulundu. Onlardan birisini Allah için tasadduk et, diğerini de kendinin ve çocuklarının geçimi için ayır. Ebu Dahda ise şunları söyledi. Ya Resulallah, seni şahit tutuyorum. Ben içinde 600 tane hurma ağacı bulunan bahçelerimin en iyisini Allah için ayırdım. Peygamberimiz de ona şu müjdeyi verdi. Bu yaptığına karşılık olarak, Ebu Dahda'ya cennette dalları meyve yüklü nice ağaçlar verilecektir. Bu cömert ve fedakar sahabi en çok sevdiği bahçesini tasadduk ettikten sonra o sırada hanımıyla çocuklarının bulunduğu o bahçeye koştu ve hanımına şiir halinde şöyle seslendi. Ey hatun, kendin ve çocukların iyiliği için çocukları al ve sevgiyle hemen bahçeden çık. Ben bu bahçeyi kıyamet günü karşılığını vermesi için gönül hoşnutluğuyla Rabbime ödünç verdim. Hiç şüphesiz insanın en hayırlı azığı ahirete gönderdikleridir. Bunu işiten hanımı Ümmüddah da bu infaka çok sevindi ve şöyle dedi. Müjde sana, alışverişin hayırlı olsun. Allah satın aldığın şeyi sana mübarek kılsın. Hanımı çocuklarını hemen bahçeden çıkardı ve ellerinde bulunan hurmaları alıp yere bıraktı. Sonra bahçeden çıkıp bahçeyi teslim ettiler. Daha sonra bu sahabi Uhud Harbi'nde şehadete nail oldu. Onların gönlündeki iştiyak uhreviydi. Bu dert ve iştiyak nesilden nesile, anneden evlada, nineden toruna aktarıldı. Mezhep imamlarından Ahmet bin Hanbel şöyle anlatıyor. 10 yaşımdayken Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiştim. Sabah namazından önce annem beni kaldırır, soğuk Bağdat günlerinde abdest suyumu ısıtırdı. Sonra elbiselerimi giydirirdi. Evimiz uzak ve yol karanlık olduğu için kendisi de başörtüsünü takıp tesettüre bürünerek benimle birlikte camiye kadar gelirdi. 16 yaşıma geldiğimde ise beni ilim yolculuğuna teşvik etti. Fakirdik. Yanıma yolluk olarak 10 arpa ekmeği ve azık olarak bir kese tuz verdi ve şöyle dedi. Allah kendisine emanet edileni asla zayi etmez. Ben seni emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyorum. İmam-ı Malik de annesinin kendisine güzel ahlak ve ilim tahsiline nasıl teşvik ettiğini şöyle anlatır. Annem başıma sarığımı güzelce sarar ve hadi hocan Rebiya'ya git, onun ilminden önce edebini öğren derdi. Abdülkadir Geylani de çocuk yaşta evinden ayrılıp ilim tahsiline çıkıyordu. Annesi babasından kalan 40 altını elbisesinin altına dikip, bunlar babandan kaldı, ilim için harca. Aman evladım, asla yalan söyleme dedi ve onu uğurladı. Kervanlarının yolunu kesen eşkıya herkese parası olup olmadığını soruyordu. Abdülkadir çocuk olduğu için üzerinde pek durmayacakları tabiiydi. Buna rağmen ona sorduklarında doğruyu söyledi ve annesine verdiği sözden dolayı hakikatten ayrılmadığını belirtti. Bu samimi ve safiyane dürüstlük eşkıya reisine tesir etti ve tevbesine vesile oldu. Saliha Hanım'ın hayra tevcih edilmiş hissiyatının en güzel tezahürlerinden biri de Allah'ın nasip ettiği imkanları ahireti kazanma malzemesi olarak gören Saliha hanımlar, gönüllerindeki derin merhamet ve şefkatle daima mahrumların eksikliklerini telafiye koştular. Harun Reşid'in hanımı Zübeyde Hatun çok büyük hayırlar işledi. Büyük bedeller ödeyerek Arafat'a su yolları yaptırdı. Onun hayratından hala Huccac istifade halindedir. Aynı yolları Mihrimah Sultan tamir ettirdi. Sultanın son döneminde de yine Saliha hanımların gayretleriyle yenilendi. Padişahların hanım ve kızları olan sultan hanımlar, büyük vakıflar inşa ederek daima halka ikramda bulunmuş ve numune-i imtisal olmuşlardır. Mesela Hatice Turhan Sultan, Ramazanlarda yeni cami çeşmelerinden bal şerbeti akıtılmasını vakfiyesine koymuştu. Hem de zamanın en iyi balıyla hazırlanması şartıyla. Bu ikram saray çevresine değil, cami cemaati olan herkese takdim ediliyordu. Bezmialem Valide Sultan, kaba ve görgüsüz kimselerin yanında çalışan hizmetkarların kırdıkları veya zarar verdikleri eşya yüzünden azarlanıp haysiyetlerinin rencide edilmemesi için onların zararını tazmin eden bir vakıf kurmuştur. Osmanlı'da kayıt altına alınmış olanlardan 1400 vakıf hanımlara aitti. Hissi yapısı kuvvetli olan kadın, evlatlara en kuvvetli manevi teşviki yapabilecek yegane kişidir. Günümüz tabiriyle en iyi şekilde o motive eder. Asr-ı saadette ve devamında İslam ordularının büyük muzafferiyetlerinin ardında evlatlarını teşcih eden, cesaretlendiren mübarek Saliha anneler vardır. Ensardan Afra Hatun 3 evladını birer İslam kahramanı mücahit olarak yetiştirmişti. Onlar Bedir Harbi'nde cengaverce harp ettiler. Allah ve Resulünün düşmanı Ebu Cehil'in bertaraf edilmesinde büyük hizmet verdiler. Bu üç şecaat sahibi Bahadır evlattan ikisi Bedir'de şehitlik mertebesine kavuştu. Afra Hatun, iki oğlunun şehit olduğunu haber alınca Allah'a hamd etti. Diğer oğlunun onlarla birlikte şehit olamayışına üzüldü. Onun kardeşlerinden geri kaldığı endişesini hissetti. Peygamberimiz ise onu teselli etti. Hansa Hatun, dört oğluyla birlikte Kadisiye Muharebesine iştirak etti. Onları yiğitçe cihad etmeye teşvik etti. Savaşta dördü birden şehit oldu. Evlatlarının şehit olduğu haberi kendisine ulaşınca Hansa Hatun, "Beni evlatlarımın şehadetiyle şereflendiren Allah'a hamdolsun. Ne mutlu ki mahşer günü dört şehit annesi olarak haşredileceğim. Yüce Rabbimden beni onlarla nihayetsiz olan rahmetinde birleştirmesini niyaz ediyorum," diye şükür ve dua etti. Çanakkale'de elde edilen muazzam zaferin görünmeyen kahramanları da Allah yoluna kurban ettiklerinin bir nişanesi olarak evlatlarını cepheye kınalayıp da gönderen annelerdir. Ne mutlu Ömer bin Abdülaziz'ler, Alparslanlar, Fatihler yetiştiren mübarek validelere. Ne mutlu Çanakkale zaferinde, milli mücadelede, 15 Temmuz'da dini, vatanı ve namusu için şehadete koşan aslanları teşvik eden mukaddes annelere. Saliha annelerin bu mübarek ve kutsi hizmetlerine elbette ömürlük bir teşekkür ve vefa göstermek icap eder. Bir şahıs Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, kendisine en iyi davranılması gereken kimdir?" diye sorduğunda Resul-i Ekrem şu cevabı vermişlerdir: "Annen, sonra annen, daha sonra yine annen, sonra baban, sonra da sana en yakın olan akraban." Yine hadis-i şerifte buyrulur: "Cennet annelerin ayakları altındadır." Bu şeref babalara değil, annelere ikram edilmiştir. Saliha anneler ömürlük bir teşekküre layıktır. Bu vefaya birkaç örnek. Zamanın halifesi Ebu Cafer Mansur, Ebu Hanife'yi Bağdat kadısı olarak vazifelendirmek istedi. Fakat maksadı onun ilimdeki otoritesini istismar etmekti. Ebu Hanife bu makamı reddetti. Reddedilmeyi hazmedemeyen halife bu sefer onu zindana attırdı. İmam-ı Azam demiştir ki, "Bana zindan ağır gelmez. Fakat annemin üzülmesinden mahzun olurum." Abdurrahman Cami Hazretleri demiştir ki, "Ben annemi nasıl sevmem? O beni bir müddet karnında, cisminde, bir müddet kollarında, hayat boyu da kalbinde taşıdı." Bahaüddin Nakşibend Hazretleri de, "Benim kabrimi ziyaret etmek isteyenler, önce annemin kabrini ziyaret etsin." buyurarak annesi için sadaka-i cariye olma gayretinde olmuştur. Bütün bu güzel vasıflar, güzide hasletler, kadındaki fıtri hissiyatın hayra tevcih edilmesi, İslam ahlakıyla müzeyyen şekilde kıymetlendirilmesiyle hasıl olur. Fakat o hissi yapı, aile kalesinin dışında istismar edilirse, ortaya toplumlar için bir musibet olan fasıka kadın çıkar. Toplumu helake sürükleyen bir musibet. Salih Aleyhisselam'ın mucize devesinin katline azmettirerek Semud kavmini helake sürükleyen iki fasıka kadındır. Demek ki saliha hanımlar bir toplumu abat eder, fasıka kadınlarsa bir toplumu berbat eder. Saliha hanımlar ve saliha anneler hakkında zikrettiğimiz o büyük müjdeleri ifade buyuran Peygamberimiz, Miraç'ta kendisine gösterilen hakikatleri ifade meyanında, "Cehennemde en çok kadınları gördüm," buyurmuştur. Kıyametin ayak sesleri hükmündeki kıyamet alametlerinden bazıları da fasıka kadınların toplumu ifsat etmeleri merkezindedir. Tesettürün ihlali, adeta giyinik çıplaklık, zinanın ve hayasızlığın yayılması ve benzeri. İslam'ın ilk yıllarında Ebu Leheb'in Kur'an'da cehennemlik olduğu bildirilen karısı gibi bir takım kadınlar İslam düşmanlığında başır çektiler. Kastilya kraliçesi Isabella tarihe kirli Isabella diye geçmiştir. Çünkü muharref Hristiyanlığın bozuk telakkisine göre yıkanmak ve temizlenmek dünyaya değer vermek demekti. Koyu Katolik olan Isabella hiç yıkanmadığı için yanına yaklaşılmayacak derecede rezil kokardı. Ömrü boyunca sadece iki kez yıkanmıştı. Bu ahmakça anlayış sebebiyle halk, Hristiyanlık taassubu yüzünden pis kokan hanımlarını bırakmış, sırf yıkanmaları sebebiyle hayat kadınlarına meyletmiş, yani toplumun uru olan fahişelik Avrupa'da bu sebeple revaç bulmuştur. Böylece aileyi çökerten zina hastalığı, ruhları ve nesilleri perişan etmiştir. Tahrif edilmiş, insan mahsulü bir dinin zavallı hali. Bu kraliçenin vücudu gibi vicdanı da kirliydi. Dindaşı olan Katoliklerin dışındaki herkese, başta Müslümanlara büyük katliamlar yaptı. Fıtratındaki güçlü hissiyat içinde edep ve hayaya da erkekten daha fazla temayüllü olan bir kadın nasıl toplumu ifsad edecek bir fasıka haline gelir? Tabii ki şeytanın vesveseleri ve nefsin ivalarıyla. Maalesef bugün kadın mukaddes yuvasından çıkarılarak vitrine edilmekte, ticari bir meta, hatta adeta sarhoş mezesi haline getirilmektedir. Feminizm üzerinden kadın ve erkek arasına suni bir husumet sokulmaktadır. Evlatlar bir taraftan evlilikten ve annelikten soğutulmaya, diğer taraftan da ihtilat ortamlarında nefsani hoyratlıklar içinde kaldırımda açmış bir çiçek gibi çiğnenmeye yönlendirilmektedir. Bir pırlantanın çöp tenekesine atılması ne kadar hazindir. Milletleri berbat eden fasıka kadınlar, toplumu cam kırıklarıyla dolduran musibetlerdir. Evlatlarımızı bu feci akıbetten koruyabilmek için anne ve babalar olarak saliha anneler ve salih babalar olmak için gayret etmeliyiz. Kız evlatlarımızın manevi eğitimine ihtimam göstermeli, onlara saliha anneleri en güzel şekilde öğretmeli ve sevdirmeliyiz. Evlatlarımıza İslam şahsiyet ve karakterini miras bırakabilmek için onlara Kur'an tahsili vermeliyiz. Cenab-ı Hak ümmete rehberlik edecek salih ve saliha insanların sayısını lütfuyla artırsın. Milletimizi ve İslam alemini, aileyi ifsad eden musibetlerden muhafaza buyursun. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Yüz Akı Dergisi'nin Şubat 2023 sayısında yer alan Kur'ani Talimatlar 50, Toplumların Saadet ve Felaketi başlıklı yazısını paylaştık bu akşam. Böylelikle bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşçakalın.